Ayrım 27.
Yanı yöreyi yarı belli belirsiz içinde bırakan gecenin ilk karanlıkları gittikçe koyulaşıyordu. Nihal yolun ıssız ve kartal kıyılarının oraya düşüvermiş uzun siyah bir buluta benzeyen görüntüsüne karşı bir noktasında birden karanlıktan korktu ve yeniden dizginleri çekerek sordu. Saat kaç rica ederim? Böyle sürüp gidersek geç kalmaz mıyız? Bilirsiniz ya ben karanlıktan o kadar korkarım ki. Behlül. Hayır, hayır gidelim dedi. Ta yukarıya, çamlara kadar. Bak Nihal, senin karanlıktan korktuğunu öğrendikleri için fener çekiyorlar. Behlül parmağıyla başlarının üstünde şimdilik donuk, üzerine pembe toz serpilmiş sarı kağıttan bir fener biçiminde duran ayı gösteriyordu. Araba yeniden yürümeye başlamıştı. Birden Behlül Nihal'e bir şey daha gösterdi. Biraz ileride, yolun kenarında yan yana iki araba duruyordu. Nihal baktı. Arabalardan birinde iki kadınla ötekinde bir erkek gördü. Erkek gülerek, yılışarak bir şeyler söylüyordu. Behlül yavaşça mırıldandı. Bir aşıklaştık. O başımızın üstünde parlayan fener yok mu Nihal? Onun kadar aşıklaşıkları kışkırtıcı bir şey yoktur. Birden Nihal tam arabalarının yanından geçerken zor tutulabilmiş şaşma aykırışıyla. Aa, ben bunları tanıdım dedi. Bunlar kim biliyor musunuz? Arabaları geride bırakmışlardı. Nihal anlattı. O arabadaki iki kadından biri genç olanı düğün evinde şarkıcı kadınların taklidini yapan dul kadındı. Yaşlısı da hani ya şu her evlenecek kızlara elini öptürdükleri kadındı. Nihal ekleyerek beni gelin olmaktan iğrendiren kadın diyordu. Behlül herhalde bu sefer bir evlenmeden başka bir şeyle uğraşıyor görünüyor dedi. Nihal pek iyi anlamayarak bakıyordu. Behlül Nihal'in son cümlesine de karşılık vermek isteyerek onun öğrenmek istediği şeye engel oldu. Lakin artık seni gelin olmaktan engelleyen bir şey kalmadı değil mi? Ben öyle sanıyorum ki bu gece sevişmeleri o kadar kışkırtıcılık yapan bu fener başımızın üstünde bizi de kışkırtırken sonunda sen de öyle bir söz söyleyeceksin ki. Nihal gülerek ve arabayı çeviriyormuşçasına bir durum alarak öyleyse dönelim dedi. Behlül eliyle engelledi. Hayır, daha doğrusu gidelim. Hep böyle gidelim. Ta sen o kabul etme sözünü veresiye kadar gidelim. Behlül sesinde bir üzüntüyle konuşuyordu. Artık 5 günden beri Bihter'le o elemli konuşmadan sonra Nihal'le bu evlenmeyi ruhunun tek iyileştirici yolu olmak üzere değerlendiriyordu. Bu 5 gün içinde yalıdan kaçmış Bihter'i düşünmemişti. Bütün kimliği bu genç kızın sevda şiiri insanı kendinden geçiren katıksız tatlı içimi içinde eritiyor gibiydi. Yalnız onu düşünmüş, yalnız bu tertemiz mutluluğun içinde beyaz düşleriyle yaşamıştı. Derken bir gün Firdevs Hanım'la son bir görüşüp konuşmadan sonra Adnan Bey ondan sonra söz açarak Behlül'e ''Halan yana gidebilirsin, onun haberi var.'' dedi. ''Eğer Nihal kabul ediyorsa.'' Bugün Behlül Nihal'den bu kabul etmeyi koparabilmek için kesin niyetle adaya geliyordu. Amcasının o izninden sonra Nihal'in olası görünmeyen bir kabul etmemesine rastlama korkusuyla titremişti. Şu dakikada Nihal'e bundan söz ederken Behlül bütün o denemelerle dolu hayatını yaşamamış, daha ilk aşk sözcüğünü, ilk gönül çığlığını anlatabilecek dil bulamayan bir çocuk gibiydi. Nihal'e biraz sokularak hep o titrek sesiyle konuşmasını sürdürdü. Bilmiyorsun Nihal, baban bana ne dedi? Eğer Nihal kabul ederse, anlıyor musun Nihal? Bütün hayatın mutluluğu bence yalnız senin bir sözüne asılı duruyor. Yalnız bir küçük evet. Dünyada beni insanların en bahtiyarı edecek. Seninle ne güzel, ne mutlu bir çift oluşturacağız. Nihal dalgın, dudaklarında bir tebessümle gözlerini çevirmeyerek, hep kamçısının ucuyla atın kulaklarını okşayarak dinliyordu. Birden aklına bir şey gelerek silkindi ve yavaşça saçlarını Behlül'ün yüzüne yakınlaştıran bir hareketle dönerek, ''Lakin susunuz.'' dedi. ''Beşir'i unutuyorsunuz. Sonra, sonra.'' Behlül omuzlarını silkti. ''Şimdi de Beşir.'' dedi. ''Sonra.'' Ama ne zaman? Yalnız bir küçük söz. O kadar çabuk söylenecek bir şey ki. Nihal yeniden ondan gözlerini çevirdi. Şimdi kamçısını sinirli küçük vuruşlarla hayvanın kulaklarını çarpıyordu. Hayvan ürktükçe araba daha çok salınarak onları birbirine yaklaştırıyordu. Şimdi Nihal anlıyor musun? Yalnız bir küçük evet. Behlül'ün bu sözü kulaklarında yakarışlar dökerek sanki yürek çırpıntısıyla çırpınarak ineleniyordu. Nihal sapsarı bir söz söylememek için dudaklarını sıkarak gözlerini yumdu ve uzun bir baş eğmesiyle evet dedi. Sonra birden kamçısının uzun bir dokunuşuyla atın karnını okşayarak arabayı yıldırım hızıyla sürdü. Fransızca olarak lakin susunuz rica ederim dedi. Birazdan yukarıda çamlıkta sizin Beşir'den haberiniz yok. Beşir hasta. Sonra derin bir göğüs geçirerek ekledi. Ve kötü hasta. gelmişlerdi. Nihal arabayı Çamlık'ın eteğinde durdurarak, "Şimdi biraz dinleniriz artık," dedi. Behlül arabadan atlayarak elini Nihal'e uzattı. "İner misin Nihal?" Nihal sesini çıkarmayarak elini verdi ve yeldirmesini toplayarak atladı. Şimdi başının ince tülü omuzlarına düşmüştü. Behlül atın ve arabanın terbiyelerini toplayarak Beşir'e verdi. "Dikkat et Beşir," dedi. Nihal ile yan yana, şimdi üzerine sarı parlak bir toz serpilmiş sanılan yolun kenarına kadar ilerlediler. Önde, ta ayaklarının altında dik bir bayır, daha sonra kıyının eteklerini saklayan, üzerinde dağınık çamlarla bir set vardı. Burada görüntü kesilerek gözleri ta ötede erimiş mavi bir yaldız donukluğu ile denizi görüyordu. Nihal kollarını açarak erinin bu büyülü tablosunu kucaklamak isteyen bir durumda. "Ne güzel, ne güzel," dedi. Ve bu görüntünün görkemliğindeki içtenlik dolu şiirle ikisi de sessiz başka bir söz eklemeyerek kımıldayacak olurlarsa bu havadan çok karıştırılacak oluşturulmuş eseri bir tablo incelik ve güzelliğiyle hayal ılgımı sınırını verecekmişçesine hareketsiz, sessiz, uzun uzun baktılar. Deniz derin bir uyku sessizliği içindeymiş gibi yukarıdan sarı bir ateş şişesi biçiminde ufuklara sarhoşluk veren katıksız tatlı bir içimin selsebilliğini saça saça akıtan ayın altında baygın, melali bir düş içinde uzun uzun soluk alıp vermelerle göğüs geçirerek seriliyordu. Uzakta belli belirsiz gölge yığınlarıyla duran kıyıların kıvırma saçlarına sokularak daha içtenlikli köşeler gizlenecek, siperlenecek, ıssız gizli, karanlık etekler arıyor, biri de ancak siyah birer sırtı görünen adaların bilinmez bir uçurumundan fışkırıvermiş binlerce sarı gözlerinin hain ateşleriyle bakıyor sanılan bu heybette siyah devlerin önünden kaçarak ta uzaklara, bitmez tükenmez ufukların uzak enginlerine doğru uzanıyordu. Ve aydan dökülen ışık çağlayanıyla yıldızlanarak böyle serilip uzanan deniz o uzak ufuklarda gökyüzüyle birleşiyor gibiydi. Onların bu kavuşma noktasında beyaz bir tan kızılığı çizgisi gelişerek parıldayan bir toz kaynayışı içinde sanki orada tutuşup yanmış bir güneşin hala parıltılı külleri savrularak kaynaşıyordu. Bu denizin uyuşturan suskunluğunda öyle içe işleyici bir hüzünlü anlam, o kadar ruha yakınlık bir üzgünlük vardı ki Nihal ile Behlül yüreklerinde bir belirsiz keder, birer küçük söz bile etmeksizin bir susma gereksinmesi duyuyorlardı. Nihal kendisine terk edilmiş, böyle uyuyan bir denizin kıyısında bırakılıverilmiş, sonsuzluğa kadar uzanan bir unutuluşa mahkum bir çocuk hüznünü duyuyordu. Hayatında bütün sevdikleri acıma bilmez bir hainlikle onu itmişler, yüz çevirmişlerdi. Dünyada yapayalnız, tek başına bırakılmıştı. Bu suskun geceyle başka bir gece arasında, o Chopin'den sevdiği parçayı çaldıkça, hayalinde uyanan beyaz gece arasında bir yakınlık meydana geliyor ve onu ölmüş bir dünyanın içinde yalnız kalmış olmak hüznüyle eziyordu. Yalnız, yapayalnız. Bütün sevdiklerince unutulmuş, terk edilmiş. Denizin o uçsuz bucaksız enginlere doğru uzayışlarına bakıp dalarken bir şey onu çekiyor, ta uzaklarda bir yere atmak için sürüklüyor sanıyordu. Ne tutunacak bir koruma eli, ne kendisini yüreklendirecek bir sevecenli bakış vardı. Çevresinde hiç kimse yoktu. O zaman bu yalnızlık kuruntusunun ürküntüleriyle titreyerek başını döndüren bu geniş ateş çölünden, o uzak ufukların kaynayışlı enginlerinden gözlerini ayırıyor ve bakmaksızın yanında Behlül'ün varlığını sezdikçe korkunç bir düşün dehşetiyle uyandıktan sonra kendisini yatağında bulmaktan doğan bir güven, bir ferahlama sessizliği buluyordu. O vakit örtülü bir rahatlık duymanın zevkiyle, sanki yalnızlıktan kaçarak belli belirsiz bir yaklaşmayla Behlül'e sokuluyordu. Yan yana, omuzları hemen birbirine değerek duruyorlardı. Behlül de derin bir yorgunlukla uyuşmuş gibiydi. Uzakta esmer beyazlıklarıyla karma karışık bir tabloya, terk edilmiş bir anının, bir hayatın silinmiş çizgilerine benzeyen kente bakıyordu. Ve açıkça birbirinden ayırt edilemeyen tablolarıyla siyah kümelerin altında, belirsiz beyazlıklara boğulan evreleriyle bu görüntü eski bir düşü andırıyordu. Böyle eski bir düşe benzeyen bu tablonun karşısında kendi hayatını, belki de bu geceden başlayarak Nihal'in tek bir sözüyle son sayfası kapanacak, artık böyle soluk çizgileriyle, silik evreleriyle terk edilmiş bir örüne dönecek olan hayatını düşünüyordu. Daha şimdiden o hayat uzun yılların aralıklarıyla ayrılmış, uzaklanmış gibiydi. Bütün o yüzler, üstelik Bihter, hep o düne ilişkin anılar, arada böyle geniş bir denizde, ta ötede o eski düşlerin yıkıntılarına gömülmüştü. Şimdi onun yanında taze bir emel çiçeği çekingen bakışlarıyla ona yeni bir hayat ufku vaat ediyordu. Ve Behlül, Nihal'i biraz daha yaklaşmış, biraz daha sokulmuş sezdikçe onun ellerinden tutmak, çekmek, buradan daha uzağa, daha çizgili baş başa bir yere, çamların gölgelerine götürmek, orada ormanların içinden gelen sıcak soluklar arasında dizlerine kapanarak, ellerini öperek beni sev Nihal demek istiyordu. Sonra bunu düşünürken Nihal'e yıpranmış, kirlenmiş bir yürekten başka bir şey verememekten, bu çocuğun yanında iyileşme kabul etmez bir hastalıkta sakat kalmaktan büyük bir yılgınlık duyuyordu. Bir dakika geldi ki kendisinden korktu. Nihal'i mutlu edeceğinden güvenli miydi? Bu soruyu kendi kendisine hiç sormamıştı. Belki bu da bir mevsimlik bir hevesten başka bir şey değildi. Sonra Bihter'i düşündü. Onunla her şey bitmişti. Şimdi aralarında hiçbir ilinti kalamazdı. O günden sonra Yalı'da yalnız 2 saatlik bir zaman için bulunmuş ve Bihter'i görmemişti. Bir kez evlenmeye kesinlikle karar verilince Bihter her isyan atılımının ardından çocukça bir gevşeklik gösteren bu kadın bu oldu bittiye ister istemez boyun eğecekti. İlk olarak Nihal sessizliği bozarak "İşitiyor musunuz?" dedi. Bu durgun gecenin sessizliği içinde adaların hayat veren tablosu derin bir uğultuyla gürlüyordu. Sanki bu uyuyan denizin altında görünmez bir çağlayanın boğuk, ancak sezilebilir bir iniltisiyle ayaklarının altındaki topraklarda, başlarının üstündeki rüzgarlarda ufak bir titreşim vardı. Nihal parmağını kaldırarak Behlül'ü dinlemeye çağırıyordu. O zaman bu titreşimin arasında gecelerin gizliliklerle dolu göğsünden çıkan bir başka titreşim, ince, belirsiz bir şey, sanki ezgi söyleyen bir soluklanma, havaya ilişkin bir sazın tellerine rastlamış başıboş bir güzel kokulu yel esişi duydular. Ve bu duygulu ince o kadar hafifti ki ancak işitilebiliyordu. İlk önce çekingen, kendisini saklamak isteyen bir gönül sırrı korkaklığıyla küçük çırpıntılar, havaları okşuyor gibiydi. Sonra bu tatlı sesin çekingen dalgaları altın düşler altında uyuyan denizlerin, çamları yumuşak dokunuşlarla öperek geçen rüzgarların uyunmak için fırsat bekleyen ezgilerini uyarmış oldu. Bütün evrenin üzerinden akıcı bir titreme geçti. Sanki gecelerin ruhu derin bir ezginin zevki içinde inledi. Behlül Nihal'e karşılık vererek "Bir mandolin," dedi. Bir mandolin, kim bilir nasıl bir gizli derdi gecelere emanet etmek isteyerek ya bir çam dibinde aya karşı hüzünlerini döken ya da başıboş dalgacıkların üstünde havalara bir selam bırakan küçük mandolin. Nereden geldiğine dikkat edemedikleri bu sesi ikisinde de bu gece bu görkemli tablonun sessizliği içinde garip bir etki yarattı. Birbirlerine daha yakın olmak, onların da gönlünde bir gizli sesi ezgiye çağıran bu belirsiz tatlı ses arasında daha çok sokulmak istediler. Nihal ufak bir hareketle Behlül'ün kolunu aldı. "Sanırım ki geç kalıyoruz," dedi. Behlül titreyen eliyle Nihal'in kolunu asılan elini tutarak "Hayır, dinleyelim," diyordu. Elinin altında Nihal'in de eli titriyordu. Ama bu kez bu küçük el vurulmuş bir kuş teslimliğiyle çekilmiyor ve kendisini bırakıyordu. Bir dakika belirginlik kazanacak sanılan o ses bu gece şurada bu iki eli birbirine birleştirdikten sonra titreşimle silinmek isteyerek yeniden kaybolmaya, örtülmeye başlamıştı. Bir süre birbirinden ayrılmayarak yeniden onu işitmek umuduyla dinleyerek duruyorlardı. Birden arkalarında biraz uzakta gecelerin bu mutlu sessizliğini yırtarak boğuk bir öksürük sesi işittiler. Nihal titredi. "İşitiyor musunuz? Beşirgen öksürüyor," dedi. Ve elini Behlül'ün kolundan çekmeyerek onu dönmek zorunda bıraktı. "Gidelim artık, biliyor musunuz? Bu gecelerin nemli havası onun için de ne kötüdür." Beşir hep çamlıkın kenarında arabanın içindeydi. Oraya geldikleri zaman daha büyülü bir havanın karşısında bulundular. Behlül, "Bak çamlara Nihal," dedi. "Yalnız 5 dakika, 20 adımlık bir gezinti. Bunu geri çeviremezsin Nihal." Behlül şimdi hala elinin altında duran o küçük eli hafif bir sıkışla sahip olarak Nihal'i çekiyordu. Uzaktan Beşir'e bağırdı. "Şimdi geliyoruz Beşir." Yoldan çıkmışlardı. Çamlıktaydılar. Behlül ufak, dar, dolambaçlı yollar izleyerek Nihal'i hep biraz daha ileriye götürüyordu. Nihal 3-4 adımda bir "Lakin korkuyorum," diyordu. "Bilmem neden ama korkuyorum. Bütün bu gölgeler, bu ağaçlar canlanacak. Birden bize saldıracaklar sanıyorum." Sonra birden durarak parmağıyla gösteriyordu. "Bakınız, işte uzun siyah bir yel. İri parmaklarla bir el, görüyor musunuz? Bizde uzanıyor." Kesik kesik gülüyor, bu korkularıyla kendisi de eğleniyor ama gene de korkarak kaçarcasına biraz daha hızlı adımlarla yürüyor, Behlül'e biraz daha sokuluyordu. Sonra birdenbire ilerlemek istemeyerek korkulu gözlerle sanki gölgelerin arasında titreyen bir şeylere bakarak yavaşça Behlül'ün kulağına "Hayır, hayır artık yetişir. İşte burada duralım," diyordu. "Ya da geri dönelim. Evet, geri dönelim." O zaman Beril'in koluna asılıyor ve bütün bu ortalığın bilinmez hayalleriyle dolu sanılan sessizliğinden doğan bir ürküntüyle ezildikçe, böyle çiğnenmekten sanki öfkelenen otlara ancak potinlerinin ucuyla basabiliyordu. Beril ona, "Çocuksun," diyordu. "Hep yolun kenarını izliyoruz. Biraz eğilsek arabanın ferilerini göreceğiz. Ondan sonra bu masum ormandan niçin korkmalı? Bak ne kadar güzel Nihal. Sen bunu güzel bulmuyor musun?" Nihal eliyle yüzünü kapayarak, "Güzel, evet güzel ama korkunç," diyordu. Gözlerinin önünde orman bir sırta tırmanarak gittikçe koyulaşan, sıradan çok yeşile benzer ışıklar altında, sonunda donuklaşmış gölgelere boğularak uzayıp gidiyordu. Ve bütün bu ormandan çıkan garip bir soluklanma, sanki karanlık derinliklerin garipliklerle dolu göğsünde uyuyan perilerin bir hayat soluk alıp verişi, daha içerilerden mırıldılar getirerek görünmez kanatlarla çamların arasında çırpınarak uçuyor gibiydi. Deniz uzakta bir derin uğultu içinde, alanın gürültüleri, ormanın karanlıklarında açılmış bir uçurma inintileriyle yuvarlanan, her şeyi önüne geçilemez bir sel sularıyla sürükleyerek bir heybetli çağlayanın olduğu düşüncesini uyandırıyordu. Onlar ormanın daha kenarındaydılar. Nihal artık daha çok gitmekten çekiniyordu. Yukarıda yeşil bir yağmur altında çalkalanıyor sanılan çamlık, hemen oraya çökmeye hazır yüksek bir set ama canlı karanlıklarla geniş geniş soluk alan bir set korkunçluğuyla titriyordu. Daha yakınlarında yer yer açık yeşile meyilli meydancıklar, ayın yeşil bir düş rengine boyanarak akan ışıklarıyla geniş birer gülüş yayılması biçiminde gülümsüyordu. Bunlardan birinin içindeydiler. Nihal, "İster misiniz burada oturalım?" dedi. "Ama yalnız bir dakika, biraz korkuyu unutacak kadar. Şimdi geri dönecek olursak ne sanıyorum biliyor musunuz? Bütün bu orman, bu arkamızdan uzun elleriyle kollarını uzatan çamlar hareket edecek, koşacaklar, bizi tutacaklar. Sonra..." Bunu söylerken omuzlarından akan bir titreme akımıyla yeldirmesinin içine sarınıyordu. Hemen oraya tatlı bir gülüşme çömeldi. Behlül ayakta ona bakıyordu. Bir saniye birbirlerine karşı gözleri bu yeşil aydınlığın içinde bakışarak durdular. Nihal böyle Behlül'ün gözlerinin altında dururken onu yerinde sallayan, sanki büyük bir dermansızlık içinde bayıltarak oraya düşürüverecek, belki bir dakika içinde öldürüverecek bir şey duyuyordu. Birden kendisinde uyanan başka türlü niteliği bilinmez bir korkuyla bağırmak istedi. "Lakin beni tutunuz, beni buradan götürünüz, arabaya, eve, evet eve, eve." Bu dakika evde, odasında, o beyaz yatağın içinde bulunmak istiyordu. Şimdi yalnız arkasında siyah korkulu gölge yığınlarıyla duran ormandan değil, karşısında bakan bu adamdan da korkuyordu. Bu gece kötü bir düşe benziyordu. Korkusunu unutmak için ilk önce aklına gelen bir şeyle Behlül'e seslendi. "İtiraf ediniz ki bu gece buraya gelmek epeyce tuhaf bir düşünce." Behlül işitmiyor gibiydi. Hep o dalgın gözleriyle Nihal'e bakıyordu. Sonra birden oraya, Nihal'in dizlerinin dibine oturarak titrek bir sesle, "Nihal," dedi, "beni bir parça seviyor musun?" Nihal ufak, kesilik bir kahkahayla güldü. "İşte, anlaşılan bunu söylemek için gelmiş olacağız. Lakin bu o kadar sade bir şey ki bundan söz etmek için buraya kadar gelmeye hiç gerek yoktu." Nihal böyle başlayan konuşmayı bir şaka ortamından çıkarmamak ister gibiydi. Büyük bir zorlamayla, dudaklarında bir gülümsemeyle söylüyordu. Behlül pek içten, üstelik biraz gücenik karşılık verdi. "Seni inandırmak isterim ki Nihal," dedi. "Bu gece, şu dakikada bu konuya ilişkin en küçük bir şakanın bile beni pek çok kıracak bir önemi olabilir. İşte sen de, evet sen de şakalaşmaya benzer değilsin. Bana karşılık vermemek için zorla gülmek istiyorsun. Zorla. İnkar etme, bu anlaşılıyor. Şu halde neden söylememeli?" "Evet, neden Nihal?" "Herhalde beni bir parça, pek çok değil ama bana yetecek kadar seviyorsun. Bunu söyleyivermek o kadar sade bir şeyken." Nihal hep o gülümsemesiyle karşılık vermek istedi. "Lakin yanılıyorsunuz. Ben sizi pek çok seviyorum. Hele ki artık kavgalarımız bittikten sonra. Şimdi sizinle bir dosttan daha fazla, sadece birer kardeş değil miyiz?" Behlül acı bir gülümseyişe baktı. Bu gülümseyişinde öyle derin bir takaza vardı ki Nihal'in dudaklarından o şaka etmek isteyen gülümsemesi birden silinerek, "Behlül," dedi, "bana söyler misiniz, niçin benimle evlenmek istiyorsunuz? İtiraf ediniz ki bu bir şakadan başka bir şey değildi. Siz her şeye olasılık verebilirdiniz. Buna, bu şakaya, mini mini Nihal'le, hani şu Japon yelpazelerinin resimlerine benzeyen kızla bir evliliğe olasılık veremezdiniz. Öyle bir rastlantı oldu ki sizin önünüze sandalyesini esir, boş saatlerini eğlence arayan bir kadınla genç karısıyla rahat kalabilmek için fırsat bekleyen bir baba çıktı. Bunların elinin altında ilk ortaya çıkacak istekliğe verilmeye mahkum bir kız var. İlk önce en yakında olduğunuz için siz akla geldiniz. Siz de biraz yaşayış biçiminizden yorulmuş, bezmiştiniz. Küçük bir değişiklik arıyordunuz. Önünüzde bu şaka yuvarlanınca elinizi uzattınız. Kendi kendinize, işte güzel bir oyuncak dediniz. Bir süre eğlenmek için pek iyi bir yol. Sonra kırılınca, bozulunca atmak zor bir şey değil. Nihal gene ufak bir gülümsemeyle Behlül'e baktı. Sonra tatlı bir hareketle kırık oyuncağını atan bir çocuk haliyle ekledi. Artık öyle sanıyorum ki bu oyuncağı atmak gerekiyor. Behlül sesini çıkarmadan dinlemişti. Telaşsız, hafif ve rahat bir akışla konuşan Nihal bitirince karşılık verdi. Lakin işte ben asıl onu atmak istemiyorum, anlıyor musun? Evet, mini mini Nihal. Evet, Japon resimlerine benzeyen kız. Madem ki öyle söylüyorsun, öyle olsun. Sen bir oyuncaksın. Hayatımda artık yapılan, eğlenilen şeylerden bezildikten sonra rastlanılmış bir oyuncak. Ama kırılıp atılacak bir şey değil. Pek değerli. Hayata tek bağlantı bağı olarak alıkonulacak. Her zaman için. İşitiyor musun? En yumuşak, en nazik çiçekler arasında saklanacak bir oyuncak. Bilsen Nihal, sana böyle söylerken kendime ne kadar şaşıyorum. Hep değişmiş, başkalaşmış bu Behlül. Çünkü sen beni değiştirdin. Evet, büsbütün. Senin çocukluğundan, katıksızlığından bana bir şey geçmiş oldu. Sanki ömrümün birkaç yılı, bütün o boş emellerle dolmuş sayfaları birden yırtılıverdi. Senin karşına çocuklaşmış, üstelik niçin itiraf etmeyeyim, temizlenmiş olarak çıktım. Bana o mini mini elini uzatıverirsen, ben kurtulmuş bir adam olacağım. Mutlu, artık başka emeller ardından koşmaya gerek görmeyerek, kendisine alın yasını sunduğu mutluluğa ulaştıktan sonra orada, bahtiyarlığının içinde yaşayacak bir adam. İtiraf et ki Nihal, senin de böyle bir elle, böyle bir koruyucu ve eş eline gereksinmen var. Nihal gözleri inmiş, eli yeldirmesinin bir kenarına kıvırarak göğsü ufak bir heyecan çarpıntısıyla şişkin dinliyordu. Behlül konuşmasını sürdürüyordu. Evet, gereksinmen var Nihal. Ben sanki senin bütün o acılarını, o gizli gizli ağlayan umutsuz acılarını sezinlemiyor muyum? Sen şimdi kendini herkesten, bütün gönüllerden uzak buluyorsun. Bütün sevdiklerin arasında yapayalnız. Sanki sevilmeye o kadar muhtaçsın. Birden Behlül sustu. Daha çok eğildi. Nihal'in gözlerini görmek istiyordu. Ağlıyor musun Nihal? Evet. Evet işte ağlıyorsun. Lakin niçin? Madem ki bu yalnızlığın içinde seni seven, seni her zaman sevecek bir yürek var. Sen de bir parça, evet bir parça seviyorsan. Seviyorsun değil mi Nihal? Ancak bir parça, başka şimdi gülüyorsun işte. Seninle sevgimizin içine girer, çevremizdekilere aldırış etmeyerek, hiçbir şeye önem vermeyerek, onun içine girer, onun içinde yalnız birbirimizle dolu saklanırdık. İşte böyle aydınlık bir orman başımızın üstünde bizi ışıklarıyla okşayan bir ay, yeşil bir yuva, bir mutluluk yuvası ki hep inelenen yıldızlı düşlerle bizi uyutsun. Nihal artık ağlamıyordu. Gözlerinde daha kurumamış bir yaş artığıyla kendisine bu yıldızlı düşleri vaat eden adama bakıyordu. Şu dakikada bu çocuğun elemli ruhunda nasıl bir sevda gereksinimi uyanmıştı ki bu mutluluk tatlı mırıltılarını böyle bitmez tükenmez saatlerle dinlemek isteğini veriyordu. Bunu dinlerken son 2 yıllık acılı hayatını, o hayatın işkencelerini düşünüyordu. Daha sonra garip bir düşleme olayıyla bu düşüncelerinin arasında anne yüzüne benzeyen belirsiz bir gölge görüyordu. Sevilmek. Sevilmek. Hasta ruhunda yalnız bir çığlık vardı. İşte şimdi onu seven biri vardı. Dizlerinin dibinde bu yineleniyordu. Ve kendisinden buna karşılık yalnız bir parça sevilmek isteniyordu. O da Behlül'ü bir parça sevmiyor muydu? Kaç kez bunu söylemek için kendinde bir yüreklenme bulmak istemişti. Ama kendisini engelleyen bir şey vardı. Sanıyordu ki onu söyleyecek olursa Behlül gülecek, eğlenecek, bütün çevreden, uçanların arasından binlerce alay kahkahası patlayacak ona. Lakin çocuk seninle eğlendiler diyecekler. O zaman artık ölmek gerekecek. Daha sonra yüreğinde belirsiz bir şey, uzaklardan gelen belirsiz bir ses, Behlül'den sakın diyordu. Bu ne demekti? Bunu ne zaman işitmişti? Bu mutlu hülyanın içinde onu rahat bırakmayan bu ses nereden geliyordu? Ve Behlül'ün hep o ince, duygulu, üzgün sesi o mutluluk ezgisiyle kulaklarını okşuyordu. Kabul ediyorsun değil mi Nihal? Söyle bakayım, yalnız bir sözcük, bir küçük sözcük. Ondan sonra buradan kalkar gideriz, arabamıza biner uçarız, yaşlı halaya. İşte size bir çift bahtiyar getirdik deriz. Evet, değil mi Nihal? Nihal başını eğdi ve ta Behlül'ün kulağına kendisiyle eğlenecek olanlardan saklarcasına bir gizli soluğa benzeyen bir sesle "Evet." dedi. O zaman Behlül bu yepelik, zarif başı iki elleriyle çekti ve ta kaşının ucundan o incecik çizginin kenarından öptü. Şimdi uzaktan sesler, hayvan adımları, kesik kahkaha parçaları işitiliyordu. Nihal ayağa kalkarak "Yoldan geçiyorlar." dedi. "Artık biz de gideriz. Kim bilir ne kadar geç kaldık." Ağaçların arasından arabanın fenerini gördüler. Daha sonra Beşir'in boğuk, sürekli bir öksürüğünü işittiler. Nihal, "Beşir gene öksürüyor," dedi. Sonra göğsünü göstererek ekledi. "Bilir misiniz, o böyle öksürürken burada göğsümde bir şey yırtılıyor sanıyorum."